projelerde başınıza gelen en çirkin, en üzücü, en böyle lanet patlama anısı? Benim var bir tane. Şeyde önceki hep beraber çalıştığımız bir film.
Ay pardon ya. Ya adını verdim zaten Barış'ın. Ben projenin adını söylüyor muyum? Varlık projesi.
Yok, müşteriyi müşteri söylemeyeceğim. Bir bank var. POC yapmaya gittik. Takım elbiseleri çekmiş gitmişim. Ondan sonra veri tabanında bana yetki verdiler. Tam yetki. Yani aslında öyle bir şeye ihtiyacımız yoktu ama biz
hayat takım... değişik şey böyle başlamamalı ya.
Değil mi? İşte normalde böyle bir şeye ihtiyaç yok ama bana, yani biz çok kavga ettik adamlarla. Sonunda veri tabanında bir yetki verdiler bize. Biz de şeyleri yazdık. Normal query'leri yazdım. Delete query'si. Ver tarafı enter'a basıp hani sol tarafına iki tane çizik koyuyorsun ya commentlemek için. Öyle olduğuna inanarak güm güm çalıştırıyorum. Bir koydum. Oo, yaklaşık 3 dakika sürdü.
Peki production ortamı mıydı?
Allah'tan değilmiş. Ama adamların bütün test datalarını patlattığım için QA oturup ondan sonra bir sürü test datası yarattı 3 gün.
Ya güzel küfür yemişsindir ona eminim de.
Evet ya. Nasıl?
Benim de çok benzer var bir tane Kocaeli'de. Hani patlama deyince daha çok böyle senin elinde olmadan patlayan şeyler falan gibi düşünmüştüm ama benim yaptığım abi ben direkt database'i drop ettim komple. Telefonla konuşurken böyle.
Lokalim, İlk altından mı yazdın
lokalimde, abi? Lokalimde sildiğimi düşünüyorum böyle. Böyle bastım abi drop. İşte şey PHP My Admin var. Gazete abi. 5 yıllık arşivi var gazetenin. Cart diye uçurdum yani. Sonra böyle bir ay önceki yedeğe falan döndük yani ama çok sağlam küfür yedim ama kovulmadım abi.
Peki ne yaptın mesela? O masada hani böyle bastın, güm diye patladı. Sonra?
Abi sonra durdum bir. Telefonu kapattım yani konuştuğum kişiye bir küfür salladım. Niye beni iş saatinde arıyorsun falan gibi. Hiçbir kabahati olmayan bir insan açmıyor yani telefonu. Ondan sonra kapattım böyle bir durdum. Emin oldum böyle ben mahvettiğimden her şeyi. Sonra abi bir şey nasıl diyeyim böyle göğsüme bir şey oturdu böyle. Sonra gittim patrona söyledim. Zaten tam bir patron şirketiydi yani. Abi dedim ben böyle böyle yaptım falan. O adamın surat da bir dağıldı falan böyle. Sigara içiyorduk zaten ofiste içiliyordu o zaman. Böyle bir sigara yaktı falan. Tamam Uğur'cum falan dedi.
Abi çok kötü ya geri dönüş yok.
Abi bir de yani nasıl bir hani... Amatörlük ki ne doğru düzgün yedek var ne bir şey var. Hiçbir şey yok yani ortada. Çok absürt yani. En azından kendi bilgisayarlarımıza falan niye yedek almıyormuşuz? Hadi bulut mulut yoktu yani de. Ne diyeyim?
Abi benimki sosyal medyaya falan yansıdı yani. Öyle bir çalıştığımız eski firmada.
Biliyoruz. Birazdan çıkartırız ben.
Canlıya çıkacağız. Şey firma ismi de vermem, proje ismi de vermem. Bir e-ticaret projesi. O zaman için yeniydi yani yaptıklarımız falan. Böyle ama yani gayet yoğun çalıştığımız 3 kişi 4 ayda biter projenin böyle 6 ay 9 kişiyle falan devam ettiği bir projeydi. Herkesin bir görevi falan vardı. Yani bir noktada böyle artık 48 saat uykusuzluktan mı ne? Ya bu session'ları nerede tutalım gibi bir fikir olduk. Kimsenin bilmediği bir insan şey dedi ya en iyisi database'de tutalım dedi. Bu o şekilde kaydedildi yani işte. Böyle 4-5 tane web server var. Herkes session'ı database'de tutuyor. Neyse biz canlıya yakın ben de bir hafta önce şey yaptım böyle. Ekşi Sözlüğe bir yazı hazırladım. İyiyiz böyle yaptık. Yaptık oldu falan. Ali Ağol gibi konuştum orada böyle. Bekletiyorum. Canlıya çıktık. 15 saniye sonra ben şey Ekşi Sözlüğe bunu post ettim. Abi zaten 30 saniye sonra site açılmamaya başladı böyle. 15 bin tane falan request geldi. Hayvan gibi reklam yapmışız falan. Bir yerden işte şey arıyor falan. O şirketin sahibi arıyor. Bu ne rezalet bunları kaldırın bilmem ne falan. Toparlamaya çalışıyoruz bir yerden. Ekşi Sözlük'ten cevap yazıyorum. Bu rezalete bir an önce son verin falan. Çok kötüydü kendimi kötü hissettim. Ya,
ama sen orada sadece Ekşi Sözlük'e yazmadın. Ekşi Sözlük'e yazdın ve ondan sonra sana laf sokanlara geri cevap verdin.
Evet.
Ben bir şey hatırlamıyorum. Yani,
aslında rezalet.
Tepsileri falan alındı.
Hepsi var mı?
Türkiye'nin en iyi .NET ekibi falan çok iddialı oldu.
Ya bir de bir altta JavaScript yerine HavaScript yazmışsınız. Ona laf etmiş. O da üzücü.
Ya o çok kötüydü, bir de ben bütün projedeki insanların isimlerini verdim. Şuna teşekkür ederim. Evet. Şuna özellikle teşekkür ederim.
film sonu gibi. Film sonu kart yazar ya.
Sonra baş kahraman öldürülüyor filmin son sahnesi.
Benzer bir şey oldu, evet.
Kariyerler bitmemiş ya bunun üzerine.
Abi çok kötüydü. Hayatına daha fazla utanmış olmayayım.
Geçmiş olsun ya. Böyle öğreniliyor ama. Başka türlü hayatta o hani yaşadığın şeyden daha iyi bunu sana öğretebilecek başka bir şey olmazdı herhalde.
Tabii.
Aynen, bu, bence bu sektördeki en büyük tehlike bu. Yani bir yazılımcı için özgüven patlamaları yani. Her zaman zaten daha iyisi vardır aslında. Zamanla bunu öğreniyorsun. Hani bir cahil cesaretiyle böyle en iyi .NET ekibi biziz şeklinde bir şeyler yazıyorsun ama hayat öğretiyor.
Değil mi? Yani aslında başka kimseyle tanışmadığın için o süre boyunca, yani o firmanın kapalı şeyinde, habitatında kendini büyük görmeye başlıyorsun.
Aynen öyle.
O çok oluyor abi ya. Dışarıdan yeni biri falan geldiği zaman mesela, şirkete yeni biri başladığı zaman falan mesela, hani o ilk o adamın learning curve'ünde senin öğrendiğin şeyler de oluyor ya ondan.
Ha, evet.
Ne kadar iç habitatta ne kadar çok şey kaçırdığını aslında fark ediyorsun yani. Hep aynı teknolojiyle çalışıyorsan özellikle.
Evet, kesinlikle öyle. Bir de şey var ya, yeni gelen adamın böyle her şeyi değiştireceğim gazı.
Hani olmazsa olmaz yani. Ben buraya geldiğimde direkt yaptım mesela. Çalışmadı tabii ki yani.
Ben de buraya geldiğimde direkt yaptım. Yani çok azı işe yaradı.
Ya ben böyle hani değiştirmeyi başaramadım. İkna ettim gibi ama işte bir yıl oldu şu anda. Bir yıl önce hani söylediklerim ufak ufak şimdi böyle biraz da insan gücü falan olunca işte şey işte coding standartları, efendime söyleyeyim, ıvırlar zıvırlar, code reviewlar falan anca mesela oturtmaya başlayabildik yani. Ama hani ilk söyledim böyle, adam şey dedi, bence gerek yok ya, siktir et falan dedi yani.
En azından netmiş abi ya. Siz yapın biz bir görelim falan da denebiliyor çünkü.
Ben de two thumbs up dedim, ne diyeyim yani, yapacak bir şey yok. Eyvallah.
Yok ya, şimdi dersler var, hepimiz bir şekilde bu kariyerimiz boyunca bunları öğrendik ve yani bu şekilde olmalı diye belli düşüncelerimiz falan var. Ama doğruyu bilmek yetmiyor işte, bir yere gittiğin zaman yeni bir şekilde. Bunu insanlara kabul ettirmek zaten ayrı bir dert. Kabul ettirsen bile belki de o şirkete uymuyor, o ortama uymuyor, insanlar buna hazır olmuyor. Yani hani konuşuyoruz birbirimize, bir kavramlardan falan bahsediyoruz. Benim bahsettiğim bir kelime senin kafanda çok farklı bir kavrama denk gelebiliyor. O yüzden insanların da ayrı aynı şeyde olması gerekiyor. Bakış açısında olması gerekiyor bazı şeyleri kabul ettirmek için.
Evet ama yani bazı şeyler de çok net be abi. Yani mesela code review diyorsun ya, yani insan gibi kod yazmak için code review'a ihtiyacın yok mu? Yani sonuçta takım var, ne bileyim bir sürü metodoloji var. Hani büyük işler yapmaya çalışıyorsun. İşte infrastructure ile ilgilenen insanlar var falan böyle. Hani çok büyük takımlar var artık. Haliyle belli şeylerin artık standart olması lazım. Gittiğin her yerde karşına çıkması gerekiyor bence.
Yok, doğru söylüyorsun ama yani karşındaki insanın dünyasıyla da alakalı. Adam bugüne kadar o şekilde survive ettiyse bazı şeyleri hakikaten gereksiz siktir edebiliyor yani.
Yani sığır gibi yaşadıysa diyorsun.
Evet abi, özellikle tek başına çalışan adamla team up olmak çok zor mesela.
Evet.
Bugüne kadar hep tek başına çalışmış bir adamla mesela onun ekibine katıldığında ya da o senin ekibine katıldığında acayip zorlanıyorsun.
Evet ya, bizim öyle bir arkadaş vardı, ismini şimdi zikretmeyelim de. ilk firmaya katıldı, böyle adam hayatı boyunca kendi başına çalışmış ama yani çok da iyi yazılımcıydı. Tek ama başına. Ama yani adam kendi bildiğim yani kesinlikle bu doğru diyor. Adamı ikna etmen mümkün değil. İkna ettiğini zannediyorsun, konuşuyorsun böyle saatlerce. Arkan dönüp gidiyorsun, iki gün sonra bir geliyorsun, bildiğini yapmış. O çok acayip.
Ya,
evet.
Ya öyle bir insanla takım olabilmen de mümkün değil. Bir şey geliştirebilmen de mümkün değil. Code review'i bırak yani.
Tabii canım.
Ya yani. Evet. Speklerin üstünde oturup karar vermek bile zor olabilir yani öyle bir adamla mesela.
Evet, aslında işte orada da şey giriyor işin içine, değil mi? Hani aynı takımdaysan bir şekilde karşılıklı taviz vererek bir noktada buluşman gerekiyor.
Tabii abi işte takım kimyası tabir ettiğimiz.
Evet. Gerçekten öyle ya.
Ya o biraz da gerçekten zaman istiyor. Ben ilk başlarda falan bayağı böyle şey oluyordum. Yani abi niye söylediğimi reddediyorlar ki, neden falan. Hani abi işte bu işin hani atıyorum 3 tane yolu varsa adam illa kendi yolunu seçiyor yani. Ve biri diğerinden iyi değil falan, niye, neden falan. Ondan sonra böyle zaman geçtikçe mesela o sanırım güven meselesi yani. Adamlar bana güvenmeye başladıkça falan daha çok kabul ediliyorsun. Öyle bir garip bir durum var yani.
Evet.
Belli bir zaman gerektiriyor anladığım kadarıyla.
Bir şeyler başarmadan...
Bir süresini geçiyorsun.
Ya bir şeyler başarmadan diğer insanlar sana güvenmiyor. Hatta başaramamaya başlarsan güvenlerini tekrar kaybediyorlar falan. Orada sıkıntılı bir oyun var bence.
Ve üstüne de strese sokuyor seni bu durum yani.
Evet, evet. Ya dinliyorlar da niye şimdi dinlemiyorlar?
Abi ben bunları... Efendim Mert'cim?
Ha ben şey yapmam. Esin bazen geçmiş başarılarının veya hani geçmiş referanslarının da bir önemi olmuyor. Yeni bir ekibe katıldığın zaman... Hı hı. Hani hakikaten orada kendini göstermen gerekiyor. Belki de en büyük sıkıntı bu oluyor yani, insanların seni kabul etmesi, senin insanları kabul etmen.
Evet abi o çok doğru ya. Ben bu süreci çok yeni yaşadığım için hani bayağı sıcak bir sene oldu işte. Bir sene önce değiştirdim işimi. Ve 4 yıldır falan bayağı kendi başıma çalışıyordum. Evden çalışıyordum. 5-6 kişilik bir ekibimiz vardı. Tek çalışmıyordum ama... Hani ekibin başında falan olduğum için hani böyle dertlerim yoktu mesela. Buraya gelince bir yüzleştim onunla tekrar. Unutmuştum o hissi. Sonra tekrar alıştım mesela. Şimdi her şey normal standartlarına döndü.
Evet, o benzer bir şey ben de yaşadım. Buraya geldiğim zaman özellikle bir de ben hiç bilmediğim bir teknolojinin içine girdim. Yani işte bütün, yani ben bugüne kadar hep Microsoft sisteminde çalıştım. Yani çalıştığım her yerde Windows sunucu vardı. Şimdi buraya gelince hiçbir yerde Windows yok. PHP var. Hiç bilmiyorum neredeyse. Yani üniversite yıllarında bildiğim kadarını biliyorum. O da Uğur'dan öğrendim o zamanlar. İşte bir tarafta Node.js var, Python var, Ruby var. Bir sürü böyle garip garip stackler.
Direkt source'un dibine vurmuşsunuz.
Evet ya, gerçekten yani bayağı zordu. Ama şimdi bayağı çözdüm evet. Yani insan alışıyor sonuçta. Yani böyle o
ne kadar sürdü abi alışman? 3 ay, 2 ay?
Yani herhalde 2,5 ay falan sürdü. 2,5 ay sonra hani gerçekten şu anda tamamıyla her şeye hakimim. Yani .NET yazıyorum, işte PHP yazıyorum, Node.js yazıyorum, ön yüzde Angular yazıyorum. Aslında bayağı alıştım yani.
Tam
aslında hepimizin yaşadığı bence ortak bir süreç de var. Şimdi tamam firmalar değişiyor, yeni ekiplere giriyorsun ama... Gittiğin firmanın şeyi de önemli. Ya mesela yazılım evlerinde çalışıyorsun. Oradaki ortam çok farklı. Kurumsal bir firmaya gidiyorsun. Oradaki ortam çok farklı. Hani öğrendiğin tecrübeler de orada işe yaramayabiliyor. Hani daha farklı dinamikler giriyor devreye. Sırf senin teknik olarak ne kadar iyi olduğun veya şey değil. Başka işlerle de ilgilenmen gerekiyor. Daha insanın işlerinin daha güçlü olması gerekiyor.
Bürokrasi giriyor biraz da işin içine.
Evet, doğru. Bürokraside giriyor. Her işi yapan adam var mesela kurumsal firma.
Doğru. Ya müşterinin kim olduğuyla alakalı anladığım kadarıyla biraz daha.
O da çok önemli, haklısın.
Evet.
Yazılım evindeysen işte belki 10 tane müşterin oluyor. Ya da ajanstaysan belki bir günde 7 tane müşterinin ürününe yazılım geliştiriyorsun. Ya da bir startuptaysan tek ürüne geliştiriyorsun mesela. Çok fark ettiriyor. Performansı da etkiliyordur eminim yani.
Peki hangisini seçerdiniz beyler? Sırayla cevaplayalım. Bir startupta böyle sadece tek bir işle uğraşmayayım, yoksa böyle ajans gibi ya da bir yazılım evi gibi 50 tane müşteriyle uğraşmam?
Kurumsal var bir de.
Ha bir de kurumsal var, evet. Kimseyle uğraşmadın. Yani barış üzerine alınma.
Bizim de müşterimiz var ya, öyle değil mi?
Hangisini tercih ederdiniz?
Şimdi başlıyor.
Sen başlıyorsun.
Abi açıkçası yazılım evi hala bana daha bir anlamda sıcak geliyor. Yani oradaki dinamiklik, farklı yerlere girip çıkman, oradaki kazandığın tecrübeyi belki de kariyerin hiçbir yerinde kazanamıyorsun bir daha. Hani yazılım evindeki kazandığın tecrübeyi.
Moro.
Sesler
Good morning.
O Uğur.
Ben değilim abi.
Ben de değilim.
Fırat. Ben Fırat.
Ya ben de Marco çok muydu dinlemedim. O ya? Marco'ydu evet. Gidiyormuş da Marco. Bay bay dedi. Şey ya ben bunu çok düşünmedim aslında. Ama şimdiye dek en mutlu olduğum yer. Yani şimdi ilk çalıştığımız yer çok güzeldi. Ama o tempoya bir daha dönmek ister miyim çok emin değilim. Çünkü müşteriyle sürekli uğraşman gerekiyor. Bir gün bir müşteri, bir gün başka bir müşteri. O yüzden tek bir ürüne odaklanmak sanırım daha mantıklı. Daha keyifli.
Sen ne düşünüyorsun Barış?
Bence de ya. Ben startup daha iyi gibi geliyor. Yani en azından tek bir ürün var. Yapacağın iş de belli biraz. Diğer taraflarda çok bölünüyorsun falan böyle biraz. İşe odaklanman da zor oluyor gibi geliyor.
Ama evet. Startup'ta da bir sürü şeyle uğraşıyorsun aslında. Yani mesela işte DevOps tamamen yine sende. İşte aslında öyle ya.
En azından zevkli şeyler ya.
Evet aslında evet. Baktığın zaman öyle. Daha yani rekabet olduğu için daha hızlı tabii. Ben kesinlikle tek bir ürüne odaklanmayı tercih ederdim.
Sen şu anda odaklanabiliyor musun Mart tek bir ürüne mesela?
Tabii. Yani şu anda zaten bir tane web sitesi var. Öyle düşün.
Anladım.
Ama tabii içeride bir sürü küçük parçalık var.
Herhalde web sitesinin her sayfasını farklı dille yazdınız abi.
aşağı yukarı.
İçindekiler acaba. Ama...
bir noktadan sonra şeye geliyorsun ya. Hani uzman olduğun platform ve uzmanlaştığın platformda ne kadar ileri gidersen bir yerden sonra aslında hayatta kalmak için business öğrenmen gerekiyor. Bir, hani bir yere yönelmen gerekiyor. Mesela e-ticaret öğrenebilirsin. Onun uzman olabilirsin. Veya finansa girebilirsin. Farklı sektörlere girebilirsin. Sanırım bir şekilde kariyerin buna yönleniyor yani. Böyle jenerik olarak kalmıyorsun hayatta.
Abi bence yazılımla uğraşmanın en güzel yanlarından biri bu ya. Farklı sektörlerde çalışınca mesela o sektörün iç dinamiklerini çok güzel öğreniyorsun. Ben turizmde çalıştım. Basında çalıştım. İşte şu an enerji sektöründe çalışıyorum. E-ticarette çalıştım, sosyal medyada çalıştım. Hepsinin en azından hani 101 seviyesinde mesela hepsini az çok biliyorum. Hani birinde mesela tekrar devam etmek istesem çok rahat mesela oradan alıp devam edebiliyorsun. Ve o sektörde mesela atıyorum başka bir noktaya da geçebilirsin yazılım geliştirmeyi bırakıp. Atıyorum rezervasyoncu da olabilirim mesela gidip yani. Böyle güzellikleri var çünkü sen o sistemin bütün her şeyini yazdığın için o bütün... framework'e veya çatıya hakim olmak durumunda oluyorsun zaten. Böyle bir tatlılığı var yani bu işin.
Evet.
Ha, peki zaten konusu açılırken şuna ne diyorsunuz? Mesela bizim bu ara tartıştığımız şeylerden biri tamam. Şimdi şirketler bir yazılım departmanı var, bir business tarafı var bir şekilde. Requirement'ler buradan geliyor zaten. Bizim mesela Fırat'la hatırla. Geçen tartıştığımız konu ürünü business tarafı mı yönlendirmeli tamamen yoksa yazılımcının da bu konuda söz sahibi olması gerekiyor mu? Aslına bakarsak hani mesela az önce verdiğin örnekten hani finans öğreniyorsun, e-ticaret öğreniyorsun ve aslında business'ı da oradakiler kadar bilmesen de bir şeyin oluyor ve işin içinde olduğun için de yönlendirmeleri daha doğru yapabiliyorsun. Genelde business tarafı senin ürünü yönlendirmeni çok istemiyor gibi oluyor. Orada bir dirençle karşılaşıyorsun.
Ya benim daha önce gördüğüm iki çeşidiyle de ben karşılaştım kendi adıma yani. Böyle çok uyuz business departmanları çıktı. İşte bizim ürünümüz dokunmayınız işte size taskı vereceğiz vuracağız kırbacı siz de yazacaksınız falan.
Bu üstten bakış.
Aynen. Bir de hani tam tersi böyle flexible çok iyi input alan mesela businessçılarla da çalıştım. Ve o adamlar biliyor ki sen o yazılımı yazarken sadece sen değil yani genel olarak yazılımcı veya işte işin mutfağında uğraşan adamlar onlara çok güzel aslında insight'lar verebiliyorlar yani.
Evet. Kesinlikle öyle. Aslında bir noktada şey oluyor dediğin gibi Uğur. Yani sen mesela yazılımcı olarak kodu yazarken o adamın aslında business tarafındaki adamdan daha fazla düşünüyorsun yaptığın işi. Yani çünkü sen onun en optimum yolunu aramaya çalışıyorsun. İşte böyle yaparsam daha hızlı olur, şöyle yaparsam daha kolay olur gibi böyle bir sürü garip garip yerlerine bulaşıyorsun. O yüzden aslında bence business tarafındaki bir adam eğer bunu kabul etmiyorsa biraz iddialı olacak ama bence çok çok büyük bir hata yapıyor yani. Bayağı işini bilmiyor olmalı.
Yani işte egosal durumlar da giriyor. İşte orada soft skill tabir edilen şeylerle birazcık haşır neşir olmak gerekiyor gerçekten.
Yani karıncayı ezeceğim, belini incitmeyeceğim diyorsun.
Ya da işte Afrika şerbeti vereceğim. Nasıl diyeceğimi bilemedim şu an.
O atasözlerini yarıştırıyoruz.
Peki. Şey yani böyle şimdi aslında ben biraz günün konusuna geri dönmeye çalışacağım. Ama güzel oldu. Eğlenceli oldu. Şimdi şeyi mesela yıllarca yani şimdi hepimiz ya buradaki aslında 4 kişinin 3'ü şey yazdı. .NET yazdı mesela. Uzun süredir Windows tarafındayız biz. Şimdi artık Microsoft bu Windows tarafından iyice uzaklaştı. Yani aslında uzaklaştı demeyelim de hani artık Microsoft siteyi demeyi tercih etmiyorlar. Geçenlerde bir adamla mesela tanıştım. Evangelistmiş. Şeyde işte burada bir yerden yemek alırken öyle muhabbet ettik adamla. Adam şey diyor mesela artık Microsoft'ta bize işte Microsoft Stack dememizi istemiyorlar diyor mesela. Ya da Windows eklememizi
.NET Stack mi?
Evet. .NET Core kullanın diyorlar diyor mesela. Yani sanırım hani Microsoft da birazcık daha hani o Windows tarafından biraz uzaklaşmaya çalışıyor.
Tanıyor gibi sanki.
Evet. Yani.
Ya aslında bence bunu çok daha önce de yapabilirlerdi. Yani sen hatırlarsın bu Mono projesinin başlangıcını hatırlıyor musun? Bu Miguel soyadını unutmadı. Türkiye'ye gelmişti falan. Bayağı cayır cayır şey yapıyorlardı. O zamanki adamların ya zihniyeti farklıydı Microsoft'un ya da bir marketing stratejisi olarak bu Linux tarafına girmeme. Yani .NET Framework yapısı gereği başka platformlarda çalışmaya uygun olmasına rağmen bu tarafa çok yönelmediler aslında. Sanki şartlar zorladı gibi oldu.
Ya yoksa galiba Mono... Steve Ballmer'dan sonra çok hızlı bir değişim evet oldu. Steve Ballmer'ın kendi vizyonu muydu acaba o bilmiyorum ama sanırım yanlış bir vizyondu.
Ama bir şeyler var zaten. Steve Ballmer'ın sunduğu böyle firma etkinliklerinde falan elinde iPhone gölenin elinden iPhone alıp yere atıp ne yapıyorsun falan diyor. Hani...
Tam bir manyak.
Ya abi Windows Phone mu kullanacaklarmış?
Öyleymiş. Neden Uğur beğenmedin mi?
Abi şimdi bu ben buradan hiç girmeyeyim de o konuya.
Güzel telefon ama.
Yani
Instagram yok ama güzel yani.
Peki Uğur mesela sen şimdi PHP yazıyorsun ya. Bir hala daha PHP ile uğraşıyorsun değil mi?
Yani evet core olarak PHP ile uğraşıyorum.
Peki mesela Windows'ta yazılım yani muhtemelen Linux kullanıyorsun. Windows'ta yazılım evet geliştirdiğin zaman ne hissediyorsun? Nasıl sence? Neleri eksik?
Abi şey ya kaç yıl olmuştur? Benim bir 7-8 yıl oldu herhalde Windows'tan uzaklaşalı. Hiç de Mac'de kullanmadım ya. Windows'tan Linux'a geçtim direkt. Abi şey hissediyorum yani bugün Windows'la çalışmak zorunda kalsam en sıkıntılı hissedeceğim konu herhalde yani o tool belt'imin olmaması olur. Yani terminalimin düzgün olmaması veya alıştığım gibi olmaması. Ve bütün yazılımımın koştuğu hani o stack'ten çok uzakta duruyor olmak beni çok darlar muhtemelen. Yani en çok zorlanacağım şey bu olur yani.
Bir de mouse kullanmaya başlayacaksın tabii.
Abi mouse'u kullanıyorum. Mouse'suz kesinlikle yapamıyorum yani. Ne kadar terminal falan filan. Trişko işler. Mouse'suz gerçekten olmuyor. Ama touchpad de kullanamıyorum mesela yani. Ama işte şey yani bugün artık elimizde Docker gibi güzel bir teknoloji var yani. O yüzden Windows hani bir noktada kullandığın işletim sistemi çok fark etmeyecek anladığım kadarıyla. Herkes artık her şeyini Docker'da çalıştırıp sunucusunun kopyasını kendi lokalinde çalıştırıyor. Hani ve o noktada artık şey hani kişisel tercihe kalıyor biraz işletim sistemi anladığım kadarıyla.
Haklısın o noktaya gelindi. Bir de şöyle yani adamlar yani Windows Server 2016 bildiğin bir Windows Server Core şeklinde bir de Micro şeklinde çıkıyor yani. Hiç yıllardır görmediğimiz bir şey bu aslında Microsoft dünyasında yani. Bir Windows Server yüklediğiniz zaman eskiden bir ağırlığı oluyordu böyle. Hani bir sürü servisiyle geliyordu bilmem ne oluyordu bayağı.
Ay şimdi o katmanlı yapıya mı geçmişler?
Yani evet kernel'ı şey yapmaya başladı. Servis olarak sunmayı başardılar yani. Ekstraları hariç.
Vay. Yani neyse gene konuşmayayım ya. Abi 20 yıl
tabii yemiyorum.
20 yıl önce yapılmış bir şeyi şimdi yapıyor olmak çok garip geliyor bana açıkçası. Çok ya tabii farklı bir yerden para kazanıyordu adamlar. Yani adamlar işletim sistemini satıp para kazanıyorlar. O yüzden belki hiç böyle bir ihtiyaç duymadılar. Ve hani şu anda belki işte pazar payları artık neler değişiyorsa böyle bir yönelime doğru gidiyorlar anladığım kadarıyla. Bu yeni gelen CTO'ydu sanırım. Değişti mi değişmedi mi bilmiyorum ama .NET'in kaynak kodlarını açan da o kadındı sanırım. Bütün bu vizyon onun eseri gibi duruyor. Yani işte .NET'in Linux'a adam gibi port edilmesi, işte kaynak kodunun açılması. Şimdi son günlerde Docker'ın Twitter hesabında görüyorum. Yani Windows production environment'ları için yaptıkları promosyonun haddi hesabı yok. Çok sağlam bir işbirliği içindeler Microsoft'la mesela.
Ya Azure da mesela Windows 2016'lı makineleri işte çıkarmaya başladı. Windows Server 2016'da bu Docker konteynerleri native çalışabiliyor. Daha önce native çalışamıyordu. Yani evet, o konuda oraya bir gidiş var.
Ya mesela Windows'u direkt Apple'ın önüne geçmiş olur öyle bir durumda. Çünkü Apple'da hala native çalışamıyorlar yani.
Evet, Barış bahsetmişti ondan.
Ne, anlamadım ben ne demek istediğinizi. Apple native çalışamıyor derken?
Docker, Apple'da native yani kendi kernel'ı üstünde çalışamıyor da gidip bir tane VirtualBox'la Linux kuruyorsun, onun içinde çalıştırıyorsun falan. Ama sanırım bir betası geldi yani.
Abi, şimdi yeni versiyonu da arka planda yine şey yapıyor. Bir VirtualBox gibi bu Hyper-V var ya Windows'ta, Mac'te karşılığını bilmiyorum. İşte orada bir şeyler yapıp onun üzerinde yine bir Linux çalıştırıp aslında oradan yine Docker'ı ayağa kaldırıyor falan. Anladım. Yani yine bir Linux'a ihtiyacı var.
Cahilime ben bir şey soracağım. Bu, Apple yani macOS olarak böyle server piyasasında varlar mı? Şey olarak bu kadar yoğun bir şekilde. Ben sadece macOS olarak biliyorum yani. Çok araştırdığımdan değil de.
Benim
yani Apple'ın böyle bir girişim var mı server olarak?
Ortamından bahsediyorum ben bu arada. Benim söylediğim her şeyi
anladım. Bu arada serverları da var ama ne amaçla kullanılıyor bilmiyorum. Normal
macOS serverlar mı var? Hiç bilmiyorum mesela ben.
Ya ben macOS server diye bir şey duydum ama ne olduğunu bilmiyorum.
Ama macOS üretmek için değildir büyük ihtimalle ya. Bilmiyorum da.
Yani herhalde şeydir o. Böyle Microsoft'un da vardı ya SharePoint server gibi. Belki öyle bir şeydir.
Olabilir belki.
Sonuçta Unix tabanlı değil mi bu ya?
Evet.
Yani?
Hadi yani bayağı. Başaklı bir şey üstünden bahsediyoruz. O anlamda söyledim. Bir şeyler olması lazım. Bir de şu noktaya gelmişken şöyle bir kavram kavgası oluştu. Bugün Fırat da bahsettiğimiz gibi konuşuyorduk. .NET framework var. En son 4.6.1 veya 4.6.2 oldu. Bunun bir tane mono karşılığı var. Platform hani bağımsız bir şekilde çalışmanı sağlıyor. .NET Core çıktı, tamamen .NET'in kırpılmış hali. Bir de .NET Standard diye bir şey çıkarttılar. Fırat daha iyi anlattı. Bu da bunları abstrak eden bir yapı. Ortaklaştıran. Değil mi Fırat?
Ya sanırım ortaklaştıran değil de işte mesela .NET 4.6.1 ben .NET Standard işte 1.6'yı karşılıyorum diyor. .NET Core işte ben 1.4'ü karşılıyorum diyor. Ama .NET Standard 2.0 çıktığında işte hepsinin sanırım aynı benzer bir yerde olması planlanıyor. Öyle uzun vadeli planları var yani. Mono'yu öldürecekler gibi.
Mono zaten ölsün abi.
.NET Core'dan sonra ölür herhalde.
Mono ölü doğmamış mıydı zaten?
Uzun süre kullanıldı ama abi. Üzerine Xamarin çıkıldı. Ne bileyim Xamarin bayağı kullanıldı, satıldı.
Mono'nun üstüne mi kurulu?
Evet.
Ha, bunu bilmiyorum. Evet. O zaman ölü doğmamış canım.
Aslında hakikaten ölü doğmadı Mono da. Ya şey oldu galiba bu Mono'nun sahip yani hangi firmaydı Mono'yu bu elemanların hepsini kovdu ya bir gün.
Bir dakika. Neyse.
O hemen Google'lar geliyor.
Mono elektrik. Yok Mono.
Elemanların kovan Mono.
Abi yani herifler bayağı uzun süre yalnız çalıştılar bu arada. Arkalarında Microsoft olmadan yani. Microsoft bunları 2 senedir falan destekliyor.
Destekledi değil mi onu?
Destekledi resmi olarak, sonradan desteklemeye karar verdiler ama
bir çok yakın kadar tarih ama ya.
Evet, çok yakın bir tarihte karar verdiler desteklemeye.
Sonra vazgeçip .NET Core'u herhalde.
Ama galiba
yarın satın aldılar.
Ya sanırım şey diyorlar ama ilk .NET Core çıktığı zaman ilk betaları, ilk beta versiyonları open source olarak açtıklarında Mono ekibi artık hani .NET'in içindeki birçok şeyi görebildikleri için mesela şey falan açtılar ya WCF client'ı. Onları open source yapmaya başladıkça bunlar da alıp oradan aslında kullanmaya başladılar aynı yapıyı.
Evet ya abi, orada... Roslyn çok büyük bir adım oldu. Bu .NET'in compiler'ını bir platform olarak sunmaları insanları bayağı rahatlattı. Yani orada bir zıplama oldu Microsoft dünyasında.
Ya satın almadan bir sene öncesinde Microsoft Mono'yu da testlerine dahil edeceğini açıkladı. Yani bir şekilde o testleri de destek vereceğini açıkladı. Sonra zaten ufak ufak entegre oluşlarla birlikte satın alma noktasına geldiler. Bu arada ben firmayı buldum. Novel mı?
Evet evet, Novel.
Tamam.
Ya bir şey soracağım. Çok alakasız olabilir ama yani şu anda mesela Linux siteinde çalışan böyle büyük bir .NET ile yapılı bir web sitesi veya bir sistem biliyor musunuz? Var mı yani bunu yapan?
Ya,
yani şu anda zaten yeni, aslında ne zaman release oldu? Kaç ay önce release oldu?
Mono'ya güvenip böyle bir şey yapan var mı?
Ha. Evet, evet, evet.
Ya şöyle diyeyim, bizim hayvan gibi bir web projemiz var .NET 4.6'da yazılmış. Ben bunu arkadaşım Mekos'una Mono yükleyip çalıştırmayı başardım mesela. Hani bir şekilde oluyor. Ama hani ciddiye alıp bunu Linux üzerinden falan host eden var mıdır? Gerçekten bilmiyorum.
Yani hala sonuçta Windows serverlara bağımlısınız bir nevi.
Ama .NET Core'la çok bağımlı kalkacak yavaş yavaş bence.
Aslında kalktı diyebiliriz. Ben evet, kalktı mesela canım. Eski bir projemi şeye çevirdim. Yani open source ettiğim bir projeyi. Çok da basit bir şeydi ama yani yine de
kullanıyordu.
Zor oldu biraz. Yani şeylerde çok problem yaşadım. Proje yapısını kurmakta problem yaşadım. Hı-hı. Mesela işte 5-6 tane kütüphane vardı orada. O 5-6 tane kütüphanenin birbirlerine referans göstermesi işte vesaire gibi konularda biraz sıkıntılar yaşadım. Bir de her kütüphane tabii şeyi desteklemiyor. Kullandığım birkaç tane open source şey vardı, yapı vardı. Onlar .NET Core'da derlenmiyordu. Onları ona çevirmem de mesele aldı. Ama şu anda mesela şeyden Heroku'da çalıştırabiliyorum. Tamamen Linux üzerinde.
Vay.
Ve derlediğim zaman da Continuous Integration şeyde yapıyor. Semafor kullanıyorum. Hem Linux'te derliyor hem de macOS'ta derliyor. Ona göre success ya da fail diyor. Yani şu an
MSP Build'dan öldü yani.
MSP Build. Yani abi zaten çok dertli değil mi ya MSP Build? Yani inanılmaz bir şey ya. Binlerce XML dosyası, binlerce şey böyle konfigürasyon, bir doğru düzgün task yönetimi de yapamıyorsun. Bir her yere bir şeyler kurman lazım. Çok büyük dertli.
Evet abi.
Şimdi güzel. Mesela şey yapabiliyoruz. Özür dilerim Deniz. Böldüm ama.
Yok.
Uğur mesela şimdi .NET'i indiriyorsun. .NET Core'u.
Hı hı.
Ondan sonra .NET diye bir command register ediyor. Pet'e ekliyor.
Hı hı.
Artık bunda mesela .NET new dediğin zaman yeni bir proje oluşturuyor sana.
Artık bu işler kolaylaştı yani.
Terminale bağlı. Evet, terminalden çok iyi faydalanabiliyorsun artık.
Ya o.
Abi bizim kendi API'mize bakın mesela. O kadar çok NuGet bağımlılığımız var ki. Hani herhalde .NET Core'a port etmeye çalışsak uygulamayı çok zorlanırız gibi de geliyor bana. Hani adamların buna galiba bir çözüm bulacaklar işte, o .NET standart gibi bir şeyle.
Evet, herhalde çözecekler artık bunları. Çünkü yani eğer ilerleyecek, yani ileride olay tamamen bu olacaksa legacy kalacak bütün yazılmış .NET kodları. O bana çok dramatik geliyor.
Ya bir de kim geçirecek abi? Hakikaten yani o herkes .NET Core'a geçiyoruz gibi bir... Çok zor yani, hepimiz biliyoruz yani bir yeni bir teknolojiye geçen, yani .NET'in versiyonunu değiştirirken bile iki kez düşündüğüm bir ortamda bir uygulamayı Core'a port etmek belki de çok şey değil yani, ne derler, efektif bir yöntem değil.
Peki abi değişen nedir? Yani Core'a geçerken hani o dilin API'yi mi değişiyor yoksa minimize mi oluyor?
Abi şöyle diyeyim, .NET Framework 400 MB. .NET Core 40 MB falan değil mi Mert?
Aşağı yukarı öyle bir şey.
Ama sonuçta şey yani gene dil aynı değil mi? C Sharp veya işte Visual Basic vesaireyle yazabiliyorsun.
Mantık aynı abi. Yani sen herhangi bir .NET platformundaki herhangi bir dille yazdığında o yine IL'e dönüşüyor.
Compile oluyor. Anladım.
Evet. Ara dile dönüşüyor. Ara dilden CLR değil artık, onun adı da başka bir şey oldu. Onun üzerinde
bytecode'a dönüyor en sonunda.
Onu, aynen öyle, bytecode'a dönüştürüyor. Sen istersen önceden derliyorsun bunu.
Ya ama gene sanal makine var yani.
Tabii tabii var. Zaten o yüzden platform bağımsız olabiliyor.
Anladım.
Yani aslında aşağı yukarı baştan yazdılar. Çünkü .NET Framework aslında yani hani çok büyük bir yapı ama mesela birçok yeri doğru düzgün test edilemiyordu. Test yazamıyordun. Yani mesela şey vardı. Dosya erişimli file IO'yu yapan cluster'ın hepsi statikti mesela. File nokta diye böyle hiç instance'ını yaratmadan erişebiliyordun. Dolayısıyla bir uygulama yazdığın zaman onu abstract etmek için böyle araya bir sürü garip garip helper'lar bilmem neler yapıp onları işte dependency injection'la bağlıyordun. Böyle bir sürü gereksiz şey yapıyordun. Şimdi onları bayağı çözdüler.
Yani native olarak galiba şey gelmiş. Dependency injection'la beraber geliyor artık o.
Evet. Aynen öyle. Bir dependency injection da var. Çok şükür. Yani daha yani, iyi test edebiliyorsun artık uygulamanı.
Şeyleri kaldırmışlar işte Windows specific library'leri işte Windows form, BPF falan onlar zaten port etmeleri mümkün değil herhalde herhangi bir yere. Hı hı. Onları kaldırmışlar. Platform specific şeyleri kaldırmışlar. İşte bu herhalde file sistemle ilgili şeyler kalkmamıştır da register bilmem ne falan onlar yoktur.
Hı, bilmiyorum. İşin doğrusu yani bayağı olayın dışında kaldım ben bu. Burada bütün gün PHP yaza yaza.
Abi application domain'i kaldırmışlar ya. Farklı bir noktaya gitmiş yani olay. Daha grafiği tamamen değiştirmişler.
Evet bak orada ben çok problem yaşadım. Bütün reflection library'si değişmiş mesela.
Hmm. Oradaki
mesela şey yapıyordum ben orada. Dynamic proxy oluşturuyordum yazdığım uygulamada. O dynamic proxy'yi reflection'la yaratıyordum. O mesela değiştiği için oraları baştan yazdım. Hani çok büyük bir değişiklik yok aslında ama birazcık daha toparlamışlar elini yüzünü. Öyle olmuş yani. Ama bence en büyük problem şeydi yani. Yani Windows üzerinde çalışıyor olmasıydı. Evet. Sadece Windows'a bağımlılıktı çünkü hakikaten Windows'un üzerinde bir web uygulaması host etmek bayağı üzücü. Yani yani çok kötü. TCP protokolü bayağı kötü yani şeylerle kıyasladığın zaman bir Linux'le vesaireyle. IIS çok kötüydü. Yani bir sürü thread yaratıyordu. Onları doğru düzgün İşte chat yani çok yük altında düzgün bir şekilde optimize etmezsen düzgün cevap vermiyordu ki bunu hepimiz çok iyi yaşadık şeyde. O senin o ekşi sözlüğe yazdığın projede. Onları ya, çözmek çok iyi oldu.
Biz şeye entegre olduk yani Core'la beraber bence o çok iyi oldu. Yani kendi bir dünyamız vardı bundan 3-4 sene önce. Microsoft'un bir environment'ı vardı. Orada hani bir satın üretmeye çalışıyordu. Ve aynı tarafta böyle insanların farklı platformlarda geliştiği ayrı stackleri falan vardı. Yani orada arıp yürümüştü. Yani böyle gıptayla bakıyorduk bazı şeylere. Şimdi aslında başka platformlarda yapılan çoğu şeyi yapıyoruz. Yani her türlü Linux ortamında çalışan bir sürü product'la entegre olabiliyor. Yani şeylerimiz arttı bence. Gücü de arttı yani .NET platformunun.
Bir de bu içine kapanıklık diğer developerların da .NET dünyasını biraz küçümsemesine yol açıyordu. İşte bilirsiniz .NET Java'nın şeyi değil mi diyen adamlara sebebiyet veriyordu. O yüzden hepimizin aslında bu open source dünyasını biraz bütün bütün kaymamız hiç fena olmadı.
Evet. Bu arada Uğur sen o hikayeyi biliyor musun?
Hangisini abi?
Ya biz bir gün şeye gittik. Hackerspace açılmıştı Türkiye'de, İstanbul'da. İlk Hackerspace şeydi galiba, organizasyonluydu. Oraya bir gün şeye gittik böyle, açılışına gittik hani biz bakalım ne var ne yok diye. Bir sürü şey gelmiş. Linux fanboy gelmiş. Ağırlıklı olarak Java'cıydı hepsi. Böyle bir tek şey olan bizdik yani. C# yazan bizdik ve baya şey olduk yani. Böyle nasıl derler?
Ezdiler bizi.
Ezildik ya. Çok acayipti.
Çok C# temel için iddialarla geliyorlar bir de. Aslına bakarsan tamam Microsoft falan diyorsun ama çok da güçlü bir dil C# yani.
Tabii.
Baktığın zaman. Çok da güzel bir dil yani çok seviyoruz ama.
C# gerçekten ben hani bir yıl falan böyle yazdım. Gerçekten çok güzel yani. Ve o zaman kullandığım zaman 2007 falandı sanırım. Allah bilir hangi versiyonuydu yani. 2007-2008. Ve o yani IDE o kadar rahat ve güzeldi ki abi hiç kullandığım hiçbir şeye benzemiyordu mesela. IDE'yi acayip seviyordum. Daha sonra hatta PHP'ye geri döndüğümde o işimden ayrılıp hala .NET'in IDE'sini kullanıyordum PHP için yani. O kadar rahat ve hani huzurlu bulmuştum orayı. Sonra değişti tabii ama şey var bu arada yani open source'cularda veya işte Java'cılarda, Linux'cularda gerçekten Microsoft nefreti var abi. Yani bu sanırım kaçınılmaz yani.
Steve Ballmer ne yapmış ya?
Konuyu değiştirmek açısından
demek hani
konuyu
değiştirmek iyi de.
Ne?
Sonuç
seviye yerlerde.
Topu inşaata kaçmış.
Dinliyoruz seni Deniz.
Para şeyi açmak istiyorsun da tartışmayı. Bu paradigma değişimlerine ne diyorsunuz? Mesela yani .NET, şey .NET değil mi? C# üzerinde konuşursak yani object oriented dil olarak başladı ve aslında her C# versiyonunun artışında birazcık daha multi paradigm bir dil olmaya başladı. Hani bu lambda expression'ların gelmesi, daha çok functional şeylere dönebilmen. Hani bir ara şey falan döndü. Onları size de göndermiştim. Mesela OOP işte çok saçma sapan bir paradigma. Aslında her şey functional olmalı gibi bir dünyaya doğru da yürüdük. Yani insanlar o tarafa şey oldu. Acaba şu an durum ne? Şey olarak baktığımız zaman. Mert sen hani bu işlere daha çok girdiğin için.
Ben teşekkür ederim. Yetkili biri olarak. Valla abi ne diyeyim? Bilemedim.
Hayırlısı neyse o.
Kısmet biliyorsun bu işler. Ya şey ama yani ikisinin de avantajı var abi. Ama mesela ben şeyden çok yoruldum. Yani C# yazdığım süre boyunca her başladığın projede böyle binlerce işte yok işte abstraction için interface'ler, işte ne bileyim dependency injection için bir sürü garip garip platforma uyarlamaya çalışmalar. İşte open source bir şey kullansan tam olarak istediğini vermiyor. İşte böyle bir open chain object oriented programming'in getirdiği bence çok ciddi bir şey var. Overhead var hani böyle İngilizcesiyle. O çok büyük bir problem bence. Bilmiyorum mesela Uğur sen PHP'de öyle düşünüyor musun? Siz nasıl yazıyorsunuz?
Abi yani şey tabii PHP çok daha nasıl diyeyim basit yani sonuçta yorumlamayla çalışıyor değil yani bir yere compile olmadığı için dosyanın tepesinden giriyor aşağı doğru okuyup yapıyor işini yani o yüzden mesela o kadar komplike veya karmaşık bir sisteme ihtiyaç duymuyor. Hani tek dosyada çalıştırabiliyorsun sonuçta. 100 bin dosyayı da tek dosyada include edip işte class loader vesaire kafasıyla inject edip de çalıştırabiliyorsun. Ama hani ben hiçbir zaman functional bir şey yapmadım. Yani hiçbir fikrim de yok. Çok farklı bir paradigma olduğun hakkında sadece böyle kulaktan dolma bilgilerim var. Ama mesela bize overhead getirmekten ziyade PHP'de daha çok şey getiriyor. Yani kısıtlama getiriyor PHP. Yani şey kısıtlaması işte atıyorum multiple inheritance yok abi. Hala yok yani. PHP 7'ye geçtik bir ay önce. Son sürüm yani artık. Hala multiple inheritance yok. Trait diye bir şey kullanıyoruz mesela.
Multiple inheritance gerçekten gerekli mesela. O da tartışılıyor. Hani işte diamond problem falan diye bir konu var ya. Şey olarak mesela C++'da var ama adamlar bile kullanmayın diyorlar şeyi multiple inheritance'ı.
Yani tabii ki olabilir. Olabilir. Yani hiç üstünde düşünmedim mesela lazım mı falan diye ama geçenlerde lazım oldu bir yerde. Belki de lazım değildi bilmiyorum. Hani üstüne çok düşünüp yazmadık falan. Ama abi bir tane işte metodumuz var ve o klasa koysan olmuyor. Bu klasa koysan olmuyor. Multiple inheritance kullanamıyorsun falan. Böyle işte garip garip durumlar çıkıyor gerçekten bazen. İşte aslında sonra ben gittik trait kullandık mesela yani trait diye bir şey var. Klasın içine işte fonksiyon enjekte ediyorsun. Böyle tarif edebilirim belki.
Uf çok acayipmiş bayağı uzaylı gibi.
Gerçekten garip.
Mesela ben şeyde kullanıyorum. Yani bugün aslında çok uğraştım da onunla garip bir şey, sıkıntıyla. Bizim mesela deployment yaptığımız şey yani deployment'ı yöneten tool Fabric diye bir şey. Yanılmıyorsam Twitter'ın.
Twitter'ın evet abi.
Twitter'ın kullandığı, onların geliştirdiği bir şey. Fabric'le deployment'ları yapıyoruz. Onun için şey yazıyorsun, Python yazıyorsun. Yani mesela orada çok rahat hissediyorum kendimi. O kadar hızlı geliştiriyorum ki bir problemi de çok kolay buluyorum. Test edebiliyorsun. Ve hani yazdığın bir fonksiyon, yani orada bir object oriented de yazabilirsin belki ama hani bizim kullandığımız şey biraz daha functional gibi. Çünkü task'lar var mesela işte diyorsun ki deploy et task'ı var mesela. O deploy et task'ı bayağı functional bir task. Yani her task'ın kendi işi var. Onları da tek böyle sırasıyla sequential çalıştırıyorsun bir kere de. O sana işte birçok şeyi deploy ediyor. Mesela orada korkunç rahat yazıyorum yani. Çok hızlı geliştiriyorum ve bir sıkıntı olduğu zaman en kötü ihtimalle o function'ı siliyorum, yenisini yazıyorum. Yani hani çok da büyük bir şey getirmiyor bana.
Anladım. Ve sonra şey, o yazdığın fonksiyonu pipeline'a mı ekliyorsun mesela? Deployment pipeline'ına mı ekliyorsun?
Mesela evet, aynen Jenkins'te diyorum. Mesela normalde fab'la çalıştırıyorsun ya onları. İşte fab diyorsun, deploy. Önce mesela environment diyorsun. İki nokta üst işte environment'ın ismi. İşte ondan sonra geliyorsun deploy task'ını çalıştır diyorsun. Health mode'a register et diyorsun. Ondan sonra clean up diyorsun mesela.
Anladım.
Yani ben... aslında grant gibi.
Anladım.
Deniz?
Tamam. Şey, şey konusuna katılıyorum sana.
Biz anlıyoruz.
Yok yok, bir medeni tartışma yapalım. Bir ses flash oluyor ya biz. O yüzden sessizlikler olabiliyor. Yani bu gereksiz abstraction'lar konusunda haklısınlar. Bunlar biz zamanında çok gördük. Ve şeyleri falan hatırlıyor musun böyle? Database bağımsız olmak yetmez. Oriyan bağımsız olmalıyız. Onu abstract etmeliyiz. İşte dependency injection kontrolleri falan abstract etmeye falan çalışıyorduk. Böyle evet. Şeyler yapmaya çalışıyorduk yani.
Evet. Yani
gereksiz. Belki hakikaten çok gerekli değil.
Evet değil mi yani? Kimse çünkü projenin ortasında adam kalkıp da oraya metni değiştirmiyor yani. Ya da...
Oriyan bağımsız olmak ne demek ya? Tam bir saçmalık değil mi yani? Niye değiştiriyorsun?
Yani hayatında hiç projesinin ortasında database değiştiren oldu mu? Yani dereyi geçerken at değiştirmek gibi bir durum.
Abi o olmadı. Onu bırak işte bir de sonra Oriyan'ı falan abstract etmeye çalışıyorsun yani. Database
yani onun bir önceki seviyesi bile olmamışken Oriyan'ı abstract etmek falan gerçekten.
Ya ama şimdi hani belki test etmek istiyor olabilirsin onu da. Hani öyle bir saplantın vardır hani her şeyi test edeceğim %100 coverage için. Öyle bir yola girebilirsin belki bilmiyorum ki.
Abi yani, geçen gün...
Yorgunluk yani.
Geçen gün testle ilgili çok ilginç bir yaklaşım okudum. Hani insanlar şöyle şeyler demeye başlamışlar. Hani unit test yapmaya başladığımızda biz aslında hani hem development environment'ları hem serverlar birazcık daha şey olduğu için aslında biz hani bir şeyleri mocklayıp unit test yazıyorduk. Aslında şimdi komponent test yapmak lazım. Yani direkt database'i ayağa kaldırabiliyoruz bir de unit test şey için test yaparken. Yani unit testin değil de direkt aslında gerçek business logic'i test etmekten bahsediyor sana. Database'i kaldır. Dummy datalarını oluştur, test et, tekrar database'i indir. Artık bunlar hani çok maliyetli şeyler değil.
O zaman sana microservice diyorum. Değil mi? Aslında onun gibi yani. Eğer microservice
yani bir saattir konuşuyoruz. Microservice demedik hala.
Evet. 42. Yani ama microservice yazıyorsan aslında dediğin şeyi çok rahat yapabilirsin. Yani baktığın zaman ve microservice kendi içinde işte katmanları olmasına da gerek yok.
Evet.
Abi yaz at olayını hala anlayabilmiş değilim ama ya microservice gün geçtikçe ben de daha bir kullanmak istiyorum. Ayrı database, ayrı takımlar.
Abi çok avantajlı oldu evet.
Ama işte yani organizasyonun kaldırması lazım onu.
Öyle öyle ihtiyaç var mı yok mu?
Hı-hı. Evet.
Ya bunu muhtemelen geçen hafta konuşmuşsunuzdur ama şeyi merak ediyorum. Yani ne aşamadan sonra mesela microservice'leri parçalanmaya başlamak gerektiğini düşünüyorsunuz?
Abi o bayağı zor bir soru aslında da.
Yani takım sayı, takımdaki adam sayısı mı yoksa işin scale'i olarak mı hani?
Abi birçok bence şey var. Birincisi şey aslında mesela yani takım sayısı çok önemli. Kaç kişi çalışıyor? Artı ne kadar hızlı delivery yapmak istiyorsun yani? Günde kaç defa release yapacaksın?
Günde eğer, kaç defa?
Evet yani eğer mesela işte bir firmayla konuşmuştum. Adamlar dedi ki biz 15-20 defa release yapıyoruz günde dedi.
Bizim de 4-5 vardır günde mesela minimum.
Yani ya yani şimdi çok fazla release yapmak istediğin zaman mecburen bağımlılıkları azaltman gerekiyor takımlardaki.
Evet.
Ve şey olması gerekiyor yani birisinin deployment yaptığında başkasını bozmaması gerekiyor.
Evet haklısın.
Ya, şeyin kesinlikle çözülmesi gerekiyor anladığım kadarıyla. Yani bu deployment otomasyonunun continuous delivery'den otomatik testlerin tamamını yukarıdan aşağı hani hem development
evet,
testleri hem smoke test falan veya monitoring işini çözmemişsen kesinlikle girmemen gerekiyor galiba.
Abi zaten öyle bir işe girersen bak iki tane microservice'in olsun. Bunlar bir şekilde birbirlerinden hani bağımsız çalışsalar da önde bir web sayfası var. Bu microservice'leri kullanıyor diyelim.
Hı-hı.
Bir pipeline şey için gerekli. Web sayfası için. O bizimki çıldırıyor. Wow. Duyuldu mu?
Duyuldu.
Ya yani bir pipeline web sayfası için her bir servis için ayrı pipeline'lar gerekiyor kesinlikle. Ve onların hepsinin entegre çalıştığı bir entegrasyon ortamı gerekiyor. Yani her biri için bir CI environment kurman gerekiyor. Bir her biri için birer Yok, aslında hepsinin beraber çalışması bir entegrasyon environment. Ondan sonra staging ve şey, pre-prod, prod nasıl gidiyorsan artık. Yani bayağı maliyetli baktığın zaman.
Hı-hı. Ciddi bir kaynak ayırıyorsun bu iş aslında.
Ya işte zaten şey diyorlar ya, yani developerlar, yani development takımları buradaki continuous integration'ın da sahibi oluyorlar. Yani çünkü ayrı bir DevOps takımıyla o kadar büyük bir şeyin üstesinden gelemezsin. Çok zor olur.
Abi bizde tam olarak dediğin gibi çalışıyor mesela Mert.
Nasıl? Ya,
tam olarak bütün development takımı abi. DevOps'un hepsinden sorumlu. Hı hı. Ve hani aslında DevOps yapmıyoruz yani. Sunucuya gidip de kimse Nginx kurmuyor mesela. Hani bütün bunlar zaten Heroku'da orada burada halledildiği için. Hı hı. Ve continuous integration var abi. Ve gerçekten hiç düşünmüyorsun. Çok rahat yani. Abi master branch'ına push ettiğin anda bütün testler çalışıyor. Yapılması gereken her şey yapılıyor. Deploy ediliyor. Sonra işte gidiyor testini yapıyor. Her şey ayakta mı falan filan diye. Sonra da deploy'u onaylıyor ve prod'a çıkıyor yani kod. Ve hani 10 dakika falan sürüyor mesela. İki tane farklı repo'muz var. Biri 10 dakika sürüyor. Biri 2 dakika falan sürüyor mesela.
Ve bütün testleri koşup?
Her şeyi koşuyor abi. Sonra da sen gidip böyle huzur içinde kahveni içiyorsun.
Ya da koşarak masana geri dönüyorsun kırmızı olursa.
Olmuyor abi, çünkü kırmızı olursa deploy etmiyor zaten. Eski kod çalışmaya devam ediyor yani.
Ha, şey kırıyor.
Aynen. Yani deploy'u bırakıyor.
Benim anladığım eski monolit uygulamaları çöpe atmıyoruz. Yani insanları da yanlış yönlendirmeyelim hadi.
30 kupon geri veriyoruz.
Ya şey çok önemli oldu ama hani bir developer'ın skill setinde artık şeyin olması gerekiyor yani. Bu DevOps olayının olması gerekiyor.
Evet. Yani katılıyorum.
%100 katılıyorum abi. Başka türlü çünkü hakim olamıyorsun ya şey. Böyle rahat ve huzurlu veya konforlu bir şekilde yapamıyorsun işini yani. O arkada neler döndüğünü bilmek gerekiyor biraz da olsa.
Kesinlikle öyle. Ve yani mesela bilmiyorum sizde neler var ama mesela siz şeyle Heroku ile çözüyormuşsunuz ama bizdeki o deployment tarafı da yani o Nginx'in kurulumu da Ansible'la yapılıyor. Hı hı. Onun üzerine de fabric çalıştırıyoruz. Ama mesela .NET tarafı Octopus kullanıyor. Octopus'la deployment'larını yapıyor.
Anladım abi.
Ya onları bizde, da bilmen gerekiyor.
Bizde yani ne var? İşte Heroku var. AWS var. Aslında biz mesela çok fazla hani şey kullanıyoruz. Dışa bağımlılığımız çok fazla. Yani hiçbir şeyi kendimiz host etmiyoruz. Sıfır. Sahip olduğumuz hiçbir sunucu yok mesela. Her şey işte otomatize edilmiş durumda. Ben geldiğimde kısmen öyleydi. İşte benden sonra birazcık daha üstüne odaklandık falan. Ve hani gerçekten çok rahat. Türkiye'deki işimde mesela şey yapıyordum. Yani bütün DevOps'u, sunucunun bakımı, işte logların temizlenmesine kadar her bir şeyi ben yapıyordum mesela. Ama burada mesela hiç böyle dertler yok. O yüzden DevOps sorun olmaktan çıkıyor. Docker'la yazıyorsun abi. Ve hani AWS'e deploy ederken o Docker file'da ne varsa zaten o şekilde deploy oluyor mesela.
Zaten makinanda çalışıyorsa orada da
aynen,
çalışıyor.
Aynen. Ve çok çok huzurlu bir şey yani. Hiç daha işte bir yıl oldu. Hiçbir commit'in mesela gidip de hani bütün siteyi yerle yeksan ettiğini falan görmedik. Ancak kendi içinde işte kendi atıyorum kontrollerinde bir şey yanlış yaptıysan orada beklenmeyen bir sonuca sebep oluyor işte. 500 fırlatıyor, 400 fırlatıyor falan. Böyle şeyler oluyor genelde.
Ya da testlerini kötü yazarsan?
Ya o zaten ona yapacak bir şey yok. Testi düzgün yazacağım.
Ya abi olaylar öyle noktaya gelmiş ki millet maliyette düşünmek için şöyle şeyler yapıyormuş. AWS'de şey varmış böyle. Boşa çıkan makineler hani ne kadar ayakta kalacak belli olmuyor. Kullanılmıyor. Hani daha ucuza olan makineler. Hani millet bunların üzerinden tak deployment'larını buraya yapıyor. Hemen indiriyor. Yani tüketim malzemesi gibi olmuş hani serverlar şey olarak.
Bizim şeydeki infrastructure'daki bir eleman geçenlerde bir şey anlattı böyle bir aslında benzetme yaptı. Çok hoşuma gitti. Dedi ki işte eskiden biz sunucuları şey gibi kullanıyorduk dedi. Evcil hayvan gibi bakıyorduk dedi. İşte isim veriyorduk dedi. İşte onları işte bekliyorduk dedi. Hayatta olmasını sağlamaya çalışıyorduk dedi. Bakıyorduk dedi. Ölünce çok üzülüyorduk dedi. Ama artık dedi, şey gibi çiftlik hayvanı gibi bakıyoruz dedi. Zaten kesileceğini biliyoruz dedi. Biliyoruz, isim de vermiyoruz sen dedi.
Çok çok güzel yaklaşımmış.
Evet.
Abi çok da ucuzladı ama ya. Hani donanım çok ucuzladı yani. Eskiden böyle bayağı hakikaten çocuğun gibi bakmak durumundaydım. Şimdi umurumda bile değil.
Evet ya, mesela şey bulmuştum ben. 90'lı yıllardan bir fatura buldum da $6,000 şey almışım. 386 DX makine almışım. Yani babam o zaman param yok da.
Ben de diyordum ki Mert amma çok param varmış diyecek.
Durum iyiymiş.
386'da 2 MB RAM falan böyle hani.
Evet, şaka gibi yani.
Çok komik abi.
Evet, bugünü bitirelim mi?
Bitirelim abi. 1 saat olmuş takribi herhalde.
Tabii
evet,
canım.
Hemen hemen.
Bir saat konuşacağız.
Tam 1 saat olmuş.
Abi. Tarifeyi doldurduk.
Tarifeyi doldurduk.
Bir .NET standart konuşmadık herhalde. Bir .NET Core konuşmadık. Başka her şey konuşuldu. Evet.
O zaman Barış, rica etsek bir kapanış konuşması yapar mısın?
O zaman herkese teşekkür ediyoruz. Bu değerli görüşleriniz için. Tatlı çok çok güzel. Hepimiz kullanıyoruz.
Abi şu anda ben .NET Core konuşulmadığı için sorumlu hissediyorum kendimi. Burada .NET kullanmayan tek insan olarak.
Abi yok ya, biz normal bir tatlı yapmak
Evet, evet.